Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya, Bakış Açısı'na efendim hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Bakış Açısı'nda bugün güzel bir kardeşimiz, güzel bir hocamız var. Doktor, psikolog Abdulaziz Yılmaz hocamla beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz sene de yine bugünlerde, bu aylarda almıştık. Demek ki nasip hocam hep bugün bu aylarda oluyor sizin.
Ramazan'ın başlangıcında nasip olmuştu, bereketli olmuştu. İnşallah bu sene de bereketle başlamış oluruz.
Evet inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Tabii öğrencideki başarıyı, ailedeki mutluluğu konuşacağız ama memlekette çok fazla sınav var. Bu sınav ritüelleri öğrencileri strese sokuyor ama öğrenciyi sokarken aslında anne babayı da bir nevi aslında o maratonun içerisine dahil etmiş oluyor. Öğrencilerdeki bu kaygıyı nasıl öğrenci aşabilir? Anne baba öğrenciye burada nasıl yardımcı olabilir? Oradan başlayabiliriz.
Evet. Tabii gönül arzu eder ki bu kadar sınav olmasın. Hayatın kendisi bir sınav. Sonunda ahiret bir sınav. Dünyada, Türkiye'de özellikle hayatın neredeyse tamamı bir sınav. Tabii ki genç bir ülkede yaşıyoruz. Her ne kadar şu anda yaşlanmaya doğru gitse de bu iyi bir durum değil. Genç bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla genci çok olan ülkede bazı elemeler gerekiyor. Bunun için de sınav gerekiyor. Türkiye'de bunu en iyi yapan ülkelerden bir tanesi. İşimiz gereği dünyayı dolaşıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde bu kadar yoğun sınav yoktur. Bu sınav deyince de akla hemen ne geliyor? Kaygı geliyor, başarı geliyor veya başarısızlık geliyor. Öncelikle ailelerin başarıdaki etkisinden bahsetmek lazım. Yani doğrudan çocuğa odaklanmak yerine Ahmet Hocam, ailelerin sürece olumlu olumsuz katkısından biraz bahsetmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yapılan çalışmalarda çocukların hayattaki ve okuldaki başarısında en az %50 anne babanın doğrudan etkisi var. Anne baba ya %50 destek oluyor ya da %50 köstek oluyor, engel olmuş oluyor. Dolayısıyla çocukların hayat içerisindeki bu başarıyı elde ederken aileden %50 desteği alabiliyor olması 1-0 önde başlamaları imkanını sağlamış oluyor. Bu %50 ile beraber bir diğer etken okul, eğitim merkezi ve öğretim sistemi. Bir diğer etken de çevresi, yaşamış olduğumuz zamanda ise sosyal çevresi, sanal dünya çocukların başarısını ya da başarısızlığını doğrudan etkilemiş oluyor. Şimdi burada özellikle ailenin etkisi babında baktığımızda bir tanım üzerinden gidelim. Gönül bahçesi. Gönül bahçesi insanın başarısının da ya büyütüldüğü ya da maalesef hasadın harmanlanamayıp perişan edildiği bir alan gibi düşünebiliriz. Hayattaki başarı da aynen bu gönül bahçesinde başlıyor. Eğer aileyle çocuk bir gönül bağı kurabildiyse ve bu bağ sağlıklıysa %50 başarıyı halletmiş oluyor. Bu nasıl olacak? Bunu tabii çok uzun konuşmak gerekir ama bizi dinleyenlerimiz biraz ilave okumalarla söyleyeceğimiz cümlelerin arkasını araştırabilirler. Bir insanın bir ötekiyle bağ kurabilmesi için, özellikle de anne babasıyla bağ kurabilmesi için onlardan beslenmesi lazım. İnsanın biriyle bağ kurmasında 5 tane temel ihtiyacının karşılanıyor olması lazım. Bu 5 temel ihtiyaçtan birincisi şu. Bir insan doğduğu andan itibaren fark edilmek ister. Ben varım, beni fark edin ister. Fark edilen insan Ahmet Hocam ikinci aşamada hemen olduğu gibi kabul edilmek ister.
Evet.
Fark edildin, olduğu gibi kabul edildin. Hemen üçüncü aşamada insan o fark edildiği ve kabul edildiği ortamda değerli hissetmek ister. Bana bu ilişki değer veriyor mu? Değerli hisseden insanın dördüncü aşamadaki temel ihtiyacı pazarlıksız, şartsız sevgi ister. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Pazarlıksız, şartsız. Yani şöyle şöyle bir çocuk olursan seni severiz. Böyle böyle bir evlat olursan seni severiz. Şu istediğimiz okulu kazanırsan seni severiz. Bunu yaparsan severiz veya tam tersi yapmazsan sevmeyiz gibi bir şarta bağlı olmaksızın iyi de yapsam, kötü de yapsam, doğru da yapsam, yanlış da yapsam, başarılı da olsam, başarısız da olsam annem babam beni her daim sever ilişkisini çocuk anne babasından duymak ister. Şimdi bazen anne babalar burada itiraz ediyor. Hocam diyor, yani yanlış yaptığında nasıl seveceğiz? Diyorum ki onlara, bakın yanlış yaptığında sevinmenizi ve üzüntünüzü değiştirebilirsiniz. Çocuğunuza şu duyguyu vereceksiniz. Bu cümleyle olmaz, bu yaşantıyla olur. Nedir o? Oğlum, kızım, ben seni fark ediyorum. Olduğun gibi kabul ediyorum. Sana değer veriyorum. Seni dinliyorum. Seni dinliyorum. Bununla beraber seni şartsız seviyorum. Ancak kendi adına veya ailemiz adına iyi bir iş yaparsan, başarılı bir hedefe ulaşırsan senin adına sevinirim, senin adına mutlu olurum. Ancak bir şeyi başaramazsan, bir şeyi elde edemezsen veya bir haktan mahrum kalırsan senin adına üzülürüm, senin adına kederlenirim. Ancak hiçbir zaman sana olan sevgi, bağım değişmez. Kıymetli dinleyiciler, lütfen bu cümleyi iyi kavramaya çalışın. Seni her şartta, iyi de, kötü de, doğru da, yanlış da, helalde ve haramda yine seviyorum. Ancak yanlış yaparsan senin adına, senin geleceğin adına üzülüyorum. Doğru yaparsan senin adına, senin geleceğin adına mutlu oluyor, seviniyorum dediğimiz zaman orada olumlu olumsuz davranışın ona bir faturası olmakla beraber bu sevgi bağının pazarlıksız olduğu anlamına geliyor. Varsın, doğalsın, değerlisin, kıymetlisin, seni şartsız seviyoruz dedikten sonra 5. aşamadaki insanın temel ihtiyacı, ilişki kurmuş olduğu anne babası veya çevresiyle güvene dayalı bir ilişkiyi inşa edebilmiş olmasında yatar. Eğer güvene dayalı bir ilişki varsa orada insan rahatlamaya başlar. Orada insan kendi gerçeğini, kendi kabiliyetini, kendi potansiyelini açığa çıkarmaya başlar. Dolayısıyla çocukların yaşamında, onların yaşamına değer katmak istiyorsak, başarılı olmalarını ve mutlu olmalarını istiyorsak bu 5 temel duyguyu vermemiz gerekiyor. 5 temel duyguyu verdiğimiz zaman bu çocuklar %50 hayat ve sınav başarısındaki alması gereken gıdayı, enerjiyi almış oluyor. Geri kalan kısımlarını ilerleyen dakikalarda sizlere ifade edeceğiz. Şimdi buradan Ahmet Hocam, sözü sizden aldım, hiç vermedim ama sorunuza cevap verebilmek için bu girişi yapmam gerekiyordu. Çocukların hayattaki kaygılarından bahsettiniz. Kaygıya gelebilmek için benim bu 5 temel şartı ifade etmem gerekiyor. Çünkü kaygı dediğimiz şey soyut bir kavram. Yani insanın bazen anlamlandıramadığı bir kavram. Dışarıdan gözle, evet, biraz tedirginse, biraz terliyorsa, biraz işte nefes alışverişi biraz farklıysa bu belki gözlemlenebiliyor ama bazen dışarıya yansımayan, içeride yaşanan kaygılar var ki çok daha büyük olabiliyor. Dolayısıyla o içeride yaşanan kaygıyı anlayabilmek için bu 5 temel duyguyu ben çocuğuma veriyor muyum, vermiyor muyum, buna bakmak gerekiyor. Bunun kaygıyla nasıl bir bağ var? Ne dedik? Varsın, doğalsın, değerlisin, sevgiye layıksın, pazarlıksız ve sana güveniyorum. Güvenli bir ilişki içerisindesin, güvenli bir ailedesin. Bir insan ne zaman kaygılanır? En temelinde konuşan bir insan, mesela siz yaşamınızın içerisinde ne zaman kaygılandığınızı hissettiniz Ahmet Hocam?
Yani hedeflere ulaşamama noktasında olabilir. İstek ve arzularınız yerine gelmediğinde olabilir. Sevdiğiniz bir insanın sizi sevmediğini değil de onun sevgisini kaybedebileceğinizi düşündüğünüzde olabilir. Tabii. Yani bu diyalog olabilir. Yani bu sevgi bir eş sevgisi olabilir. Bu sevgi bir anne baba sevgisi olabilir. Bunlar yani.
Bunlar önemli. Bununla beraber insanın kaygılandığı en önemli noktalardan bir tanesi, bu saydıklarınıza ilaveten söylüyorum, kıyaslandığı zaman. Bir insan kıyaslandığı zaman ne yaşamaya başlar? Performans kaygısı yaşamaya başlar.
Evet.
Yani öteki önde, ben gerideyim.
Öğrencilerde bilhassa çok fazla.
Tabii ki. Bilhassa çok fazla oluyor. Şimdi kaygıyı biz öğrenci gribi olarak tanımlıyoruz. Yani öğrencilerin birbirlerine sürekli geçirmiş olduğu, Allah evlerden uzak etsin, malum korona sürecindeki yaşanan kaygıyı hatırlayın. Nasıl kaygılanıyorduk? Aman gelmesin, gitmesin diye olağanüstü, sıra dışı, bazen de gayri insani tedbirler alıyorduk. Kaygıyla beraber bir sürü yanlış da yaptık. Mesela o süreçlere girmeyelim de süreç içerisinde sonrasında bize ağır faturaları çıkacak yanlışlar yaptık kaygıyla beraber. Neydi o? O korku, o kaygı bizi maalesef ki olması gerekenin ötesine itti. İşte aynı şekilde eğer bir insan korkarsa, kaygılanırsa hayatın içerisindeki olması gereken potansiyelini açığa çıkaramıyor. Bunu bir örnek üzerinden size ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi burada dinleyicilerimiz de zihinlerinde canlandırsınlar. İki tane bardağımız var. Biri sizin, biri benim. Şurada bir tane de kovamız var. Bu kovamız, büyük olan kova uzun süreli bellek. Küçük olan bardağımız ise kısa süreli bellek. 3 ile 6 saniye arasında gider gelir bu süre zaman dilimi. Biz bir şeyi alırız, hemen 3-6 saniye arasında ya uzun süreli belleğe atarız ya da unutur gideriz. Şimdi bu uzun süreli belleğe kaygısız, korkusuz, endişesiz 5 temel duyguyu almış olan bir çocuk bardağını tam doldurarak uzun süreli belleğe atabilir bunu. Ama bir insanda kaygı varsa bunun içine büyük bir taş koyduğunu düşün. Bu bardağın içine. Bir insanda kıyaslama varsa bunun içine bir bardak daha koydun. Bir insanda kendine güven yoksa, aile güvenmiyorsa ona, o çocuk da güvenmez. Kendine güven yoksa bunun içine bir şey daha koydun. Şimdi aynı şekilde senin bardağının içi bomboş, senin bardağını su dolduruyor. Sistem sana su veriyor. Sen bir bardak suyun tamamını uzun süreli belleğe gönderiyorsun. Benim bardağımın %70'i kaygı, korku, kıyas, endişe, güvensizlik, bir sürü şey var. Benim bardağımın %20'si doluyor. Aynı su. Gerisi nereye gidiyor? Taşıyor. Gün sonunda bakıyoruz. Sen de bir saat çalıştın, ben de bir saat çalıştım. Benim kovamın %20'si dolu, seninki %100 dolu. Niye? Kaygısızsın, güveniliyorsun, kıyaslanmıyorsun ve potansiyelini açığa çıkarabilecek bir ortamla.
Vücutta stres yok.
Yok işte, aynen. Dolayısıyla bu doğrudan yansıyor. Şimdi uzun süreli bellekte bunu sen muhafaza edebiliyorsun. Sınav anı geliyor. Uzun süreli bellekten bunu geri çağırman lazım. Diyelim ki sen bir saat çalıştın, ben 5 saat çalışarak, %20 ya benimkinin potansiyeli, %20'yi 5 saat çalışarak kovayı doldurdum. Yine tamam, sınava beraber girdik. Senin kovada dolu, benim kovada dolu. Sınav anında tekrar geri boşaltacağız, kısa süreli belleğe çağıracağız bunu ve sınava kağıda dökeceğiz. Sen şimdi oradan bir bardak doldurup hemen kağıda yazıyorsun. Ben düşünüyorum, aklıma gelmiyor. Niye? Çünkü benim bardağımın içi dolu. Benim bardağımda kaygı var, korku var, kıyas var, güvensizlik var. Bir sürü şey var. Oradan %20'sini alıyorum. %20'si de o soruyu çözmem için bana yetmiyor. Dolayısıyla öğrendiğimi geri çağırırken de kaygı ne yapmış oluyor? Başarımı doğrudan engellemiş oluyor Ahmet Hocam. Bu bizim o 5 temel duyguyu ortadan kaldıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi buradan biraz kıyasa da geçiş yapmak istiyorum. Hepimiz insanız. Şimdi herhangi biri gelse sizinle beni kıyaslasa. Ya dese ki Ahmet Bey'in boyu uzun kardeşim, Allah öyle yaratmış ya, ne yapalım şimdi? Oradan kıyaslasa ve bana bir değersizlik hissettirse. Orada ben ne alıyorum? 5 temel duygumu bıçakla kesmiş oluyor. Diyor ki size uzun, bana kısa dediği zaman, bir kıyas ortaya koyup da beni burada kötü hissettirdiği zaman, bir, ben olduğum gibi kabul etmiyor. Benim varlığımı kabul etmiyor. Bana değer vermiyor. Beni şartsız sevmiyor. Yani beni olduğum vücudumla sevmiyor. Ben uzun olursam onun için kıymetliyim ve bana güvenli bir ilişki sunmuyor. Aynı şey ya, falancanın oğlu, filancanın kızı, filanca şöyle yapmış, falanca böyle yapmış dediğin zaman bir insana ne diyorsun? Seni olduğun gibi kabul etmiyorum, sana değer vermiyorum. Seni onun gibi olursan severim, yoksa sevmiyorum ve sana güvenmiyorum. Onun gibi olacağın ümidim de hiç yoktur diyerek 5 temel duyguyu elinden almış oluyorsun. Yani %50'yi ne yapmış oluyorsun? Elinden almış oluyorsun. Dolayısıyla bir anne babanın çocuğuna verebileceği en büyük eğitim, önce onun potansiyelini açığa çıkarabileceği, özgüvenini açığa çıkarabileceği, kendine güvenini aileden alacağı destekle açığa çıkarabileceği ve gerçekten yaşamın içerisinde daha cesur yürüyebileceği bir ortamı sağlamaktır. Bunu sağladıktan sonra kaygı ve kıyaslama aşağıya çekildikten sonra çocuklardaki potansiyel en az %50 artmış olacak. Bu da başarıyı doğrudan etkilemiş oluyor. Kaygı sorunuza böyle bir cevap vermiş olayım Ahmet Hocam.
Şimdi tabii sadece olay hani saygı, sevgi, hürmet, muhabbet değil. Yani bunun ötesinde aslında şöyle bir durum da var. Kaygıyı anladık. Ama çocuğa güven de çok önemli değil mi hocam? Yani çocuğa sen ya da siz ebeveyn olarak güven tesis etmezseniz, o zaman o çocuk yarın bir gün yanlış bir şey yapsa, acaba annem babam bana kızar mı deyip bunu aslında dile getirmeyebilir ve çocuk belki de birçok yanlış yola da girebilir. Burada aslında Mevlana Hazretleri gibi, ne olursa olsun yine gel misali, yani sen ne yaparsan yap ama her şeyi bana anlat yaklaşımı, çocuğu aslında güvenli limana çekmek değil midir hocam?
O beş temel ihtiyaç karşılandığı zaman zaten o kişi büyük hatalar da yapsa, yanlışlar da yapsa, başarılı da olsa, başarısız da olsa o limana doğru, ne olursan ol gel limanına doğru koşar ki en önemli özellik budur. Bazen anne babalar terbiye etmek adı altında bağlarını koparıyorlar. Yani bizim söylediklerimizden şu çıkmasın. Çocuğu hiç uyarmayacak mıyız? Hiç kızmayacak mıyız? Hiç bir ceza... Hayır. Elbette ceza da vereceksin. Uyaracaksın, kızacaksın. Disipline edeceksin. Bunlar önemli. Ancak bunlar beş temel duyguyu yaralamayacak şekilde olacak. Beş temel duygu beş parmak gibi bağlandın böyle. Bunlardan birini kestiğin zaman biraz daha az bağlan. İkisini kestin daha az. Üçünü en son zoraki bir bağ kalıyor. Kopuyor gidiyor çocuk. Ve dışarıdaki yanlışlar daha fazla bu çocuğu kendine doğru çekmiş oluyor. Sanal dünyasından sosyal medyasına varıncaya kadar. Aynen. Şimdi burada çocuğa güven nasıl aşılanacak? Çocuk güveni nasıl hissedecek? Çocuğun hayatta başarılı olabilmesi için sosyal olabilmesi lazım. Sosyal hayatla içli dışlı olabilmesi lazım. Sosyal hayatta kendini ifade edebiliyor olması lazım. Bir çocuğun kendine bu özgüveni alarak sokağa çıktığında veya sınıfa girdiğinde veya sınava girdiğinde bu özgüveni arkasında hissedebilmesi için en temel şart önce anne babasının ona güvenmesi lazım. Anne babasının ona güvendiğini hissettirmesi lazım. Anne babasının ondaki güveni açığa çıkarması lazım. O çocuğun yeteneğini, o çocuğun kabiliyetini açığa çıkarması lazım. Çünkü her insanda bir kabiliyet var. Şu yeryüzünde şu anda kaç insan yaşıyor? Varsayalım 9 milyar. 9 milyar insanda 9 milyar ayrı yetenek var. Nasıl ki ayrı parmak izimiz var, ayrı kurak mememiz var, ayrı göz bebeğimiz var. Aynı şekilde ayrı bir yazılım var. Allah herkese ayrı yazılımla yaratmış ve ayrı bir yetenek yüklemiş. Mesela bu yeteneği açığa çıkarabilmektir. Şimdi bu yeteneği anne baba İlkokula gitmeden daha ufaktan ufaktan fark ederek, hafiften cesaretlendirerek, kibirlendirmekle cesaretlendirmek farklı şeylerdir. Hafiften cesaretlendirerek, hafiften ona ufak ufak sorumluluklar vererek, özgüven dediğin şey bir şeyi başarır ondan sonra açığa çıkar. Bir çocuk 3-4 yaşında diyelim ki yatağını toplatmaya başladın 5 yaşında topladı baş aferin oğlum aferin kızım dedin orada işte o özgüven aşılanmaya başlıyor. Ben yapabiliyorum ben başarabiliyorum. Şimdi bizim maalesef ki burada altını çizerek söylemek istiyorum. Bazı evlere gidiyorum Ahmet hocam. Evde 2 tane 3 tane çocuk var. Ya ben otururken korkuyorum kalkarken korkuyorum. Sağ tarafta bir vazo öbür tarafta bir şey yani bir şey kırılır mı dökülür mü? Çocuklarım büyük benim ama ona rağmen çocuklar bir şey yapar mı diye endişe ediyorum. Bakıyorum orada 2 tane 3 tane oyun çocuğu var ve o vazo kırılmamış orada duruyor. O vazonun orada 2 tane oyun çocuğu olmasına rağmen kırılmamasının arkasında ne var? Büyük bir baskı var, şiddet var, eziyet var, sınırlama var, hiç alan açmama var. Şimdi yeni evlilere ve çocuk sahibi olanlara tavsiye ederim. Lütfen eviniz sade olsun. Çocuk evde kendini gerçekleştirebileceği alanı inşa edebilsin. Sen orada ufak ufak yaptığı şeylerden dolayı onu bir tebrik et, takdir et. Çok sınırlama. Evet yeri geldiğinde disipline de et. Nerede ne olması gerektiğini de öğret. Ama
sınırları çocuğu, çizildiği zaman çocuk sever aslında.
Tabii ki kendini daha güvende hisseder. Nereye kadar gelecek, ne yapacak, ne yapması gerekiyor bu ona özgüveni aşılar ve sınırını bildiği için sınıra kadar yoklar. Diğer türlü gideyim mi gitmeyeyim mi telaş eder. Dolayısıyla burada çocukların bu özgüveninin açığa çıkması için ufak ufak sorumluluklar vererek, sorumluluk alanları inşa ederek çocukların cesaretlendirilmesi gerekiyor. O cesaretlendirmeden sonra çocuklara eğer biz sürekli yetersiz hissettirecek, değersiz hissettirecek, sürekli eleştiren, sürekli yargılayan, sürekli suçlayan, sürekli ahlak dersi veren, sürekli tavsiyede bulunan bir dili kullanırsak, bu çocuklarda duyarsızlaşmaya ve özgüvenin üstünün, kabiliyetin, yeteneğin üstünün kapanmasına sebep oluyor. Şöyle düşünelim. Şimdi burada bir duvar var. Bu duvara bir insan ne söylerse söylesin, duvarın rengi değişir mi? Değişmez. Ama bazı anne babalar bana ne diyor biliyor musun Ahmet hocam? Hocam diyor bir sürü şey okuyorum, öğreniyorum, araştırıyorum. Geliyorum çocuğa anlatıyorum. Ya oğlum kızım şöyle olman lazım, böyle olman lazım. Ya söylediklerimi duvara söylesem duvarın rengi değişir. Benim oğlanım, benim kızım bir kulağından girip öbüründen bile çıkmıyor. Hiç duyduğuna bile şahit değilim diyor. Niye? O kadar çok sen ilişkini, o beş temel duyguyu vermeden, o beş temel duyguyu ondan mahrum ederek, o kadar çok ilişkini tavsiye, terbiye, ahlak, eleştiri, yargı, suçlama üzerine kurmuşsun ki, çocuk artık kendi ruh sağlığını korumak için duyum eşiğini yükseltmiş, duyarsızlaşmış, seni duymuyor. Ben bunu anlaşılması için İstanbul'da bizi takip eden dinleyicilerimiz daha iyi anlayacaktır. Bundan bir 25 yıl önce Haliç'e gitseniz mesela burnunuzu tutarak gitmek zorundaydınız. Ebayi Belensari'yi ziyarete gitseniz Haliç'in kenarından geçeceksiniz. Çok ağır bir kokudan geçiyorsunuz. Şimdi o süreçle oraya ben nasip oldu gittim. Yani 25 yıl önce çocukluğumuzda gittik. Aradan yıllar geçti. Aynı yere ben tekrar bir arkadaşımın evine gittim. Konuşuyoruz, dedim ya biz buraya gelirdik. Bir saat zor kalırdık. Yani Ebayir ve Ensari olmasa emin ol onun için gelmezdik yani. Onun hatırına gelir burada işimizi görür hemen alelacele kaçardık. Duamız eder kaçardık. Ya siz burada nasıl yaşadınız deyince verdiği cevap ne? Hocam biz hiç hissetmiyorduk.
Alışkanlık süreci.
Duyarsızlaşma süreci. Niye? Bir insan bir şeye sürekli maruz kalırsa ya onu yıkar ya da ona karşı duyum eşiğini yükseltir. Çocuklara sürekli eleştiri, sürekli nasihat, sürekli kıyaslama, sürekli yargılama, sürekli suçlama, sürekli yetersizlik hissettirdiğin zaman çocuk duyarsızlaşıyor, duyum eşiğini yukarı çekiyor. Bunun için çocuklarla konuşurken asla kıyaslamadan, yargılamadan, suçlamadan, eleştirmeden 5'e 3 kuralıyla konuşmamız lazım.
Şimdi radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. 5 temel maddemiz. Hocam sırayla alalım 5 temel maddeyi.
5 temel bağ.
5 temel bağ.
Çocukla kurulacak ilişkide 5 temel gıda da diyebiliriz. 5 temel ihtiyaçta. Anlaşılsın diye söylüyorum Ahmet Hocam.
Evet.
Hemen geçeyim. Anlaşılsın diye söylüyorum. Bizi dinleyenler için. Yaşamak için su ne kadar ihtiyaçsa, yemin etsem ağzım eğilmez derler ya, insanın ruhunun canlanması için bu 5 temel gıda temel bir ihtiyaç. Beden için su, ruh için bu 5 temel gıda şart. Nedir o? 1. Varsın, seni fark ediyorum. 2. Doğalsın, seni olduğun gibi kabul ediyorum. Seni başarınla başarısızlığınla, işte boyunla posunla, güzelliğinle çirkinliğinle, insani ihtiyaç. Bu sizinle benim aramda da bu 5 temel ihtiyaç şart. Ama anne baba ve evlat arasında olmazsa olmaz şart. 2. Doğallık dedik. 1. Varlık, varlık, fark edilme. 2. Olduğu gibi kabul edilme. 3.'sü değerli hissetme. Bir insanın kendini en değerli hissettiği an eleştirilmeden, yargılanmadan, suçlanmadan anlaşılmak için dinlenildiği andır. Onun için ben anne babalara diyorum ki ya biraz dinleyin şunları ya. Biraz konuşun, konuşturun. Hep anlat, hep anlat değil. Bir konuştur ya, anlatsın sana. Yargılama, önüne aç. Çocuk bir içindekini dile getirsin. Bu kişinin değerli olduğunu hissettiriyor. Varsın, doğalsın, değerlisin. 4.'sü pazarlıksız sevgi, şartsız sevgi. Ne demek şartsız sevgi? İyi olduğu, kötü olduğu zamanda. İnsanın sevgiye en çok ihtiyacı olduğu an ne zamandır bilir misin Ahmet Hocam?
Evet.
Sevgiyi hak etmediği zaman. Bir insan sevgiyi hak etmedi, eleştiriyi hak ettiği, yargılanmayı, suçlanmayı, hatta cezalandırmayı hak ettiği anda eğer ona birisi sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşırsa orada gerçekten sevildiğini hissediyor. Gerçekten kendini kıymetli hissediyor. Ve 5.'si de güven. Fark edilme, kabul edilme, değerli hissetme, şartsız sevilme ve güvene dayalı bir ilişki kurma 5 temel duygu dedik. Bunları kıyaslama, yargılama, korkutma, endişelendirme doğrudan yıkmış oluyor. Cesaretlendirmeme, ona potansiyelini açığa çıkaracak özgüveni vermeme bu 5 temel duyguyu elinden almış oluyor. Yine eleştiren, yargılayan, suçlayan dil bunu elden almış oluyor. Nasıl konuşacağız onlarla? 5'e 3 kuralıyla. Ne demek 5'e 3 kuralı? Her insan için geçerli, çocuklarımızla, hatta burada bir sır vermiş olayım. Evet. Ben işim gereği şu anda 30 kişilik ekiple bütün dünyaya danışmanlık, online danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize başvuran danışan kitlesinin büyük çoğunluğu karı koca problemleri. Büyük çoğunluğu.
Nasıl başvuru yapılıyor?
Online olarak psikohekim.
Bir adres var mı? Alalım hocam.
Tabii psikohekim Instagram veya Facebook adreslerimizden bize ulaşıyorlar veya Doktor Abdülaziz Yılmaz diye oradan ulaşabiliyorlar. Orada hem WhatsApp numaramız var hem de oradaki mesaj bölümünden.
İsmi bir daha alalım.
Psikohekim. Veya tamam. Doktor Abdülaziz Yılmaz yazdıklarında Oradan bana ulaşabilirler. Oradan bize o danışmanlık taleplerini iletebilirler.
Neden daha çok karı koca ilişkisi geliyor?
Neden? İşte tam olarak ona geliyorum. Neden daha çok karı koca ilişkisi? Bize başvuran o büyük kitlenin en büyük problemini birbirini dinlememek olarak görüyoruz. Gerçekten samimi söylüyorum, o karı koca birbirini anlamak için dinlese bize olan ihtiyaç %60 azalır. Evet, %40 bazı problemler uzman desteği gerektirir. Elbette çözemeyebilirsin ama %60'ı azalır. %60'ının ben sadece orada birbirlerine konuşup dinlemeyi öğretiyorum.
Belki de çoğu gereksiz değil mi hocam?
Gereksizi şöyle, normalde bu dinlemeyi yapabilseler bir sorun yok. Evet. Bunu yapamadıkları için basit basit problemler büyük sorunlar haline geliyor. Misal bir çöpe atma bir aile faciasına geliyor. Ama dinlediğin zaman haklı diyorsun yani. Ama sorun ne? Birbirini anlamak için kendi içinde konuşamaması, dinlememesi birbirini. Dolayısıyla insanın kendini en değerli hissettiği an eleştirilmeden, yargılanmadan, suçlanmadan dinlenildiği andır. Biz konuşurken bir insana kendini değerli hissettirmek adına önce onu dinledikten sonra, onun alanını açtıktan sonra ona bir şey söylerken doğrudan nasihat, doğrudan eleştiri, doğrudan görev yerine oğlum, kızım ya da beyefendi, hanımefendi ya senin şu özelliklerin çok güzel, şunu çok seviyorum, bak çok kıymetli bu ama şunu da yapsan daha iyi olur. Bunu da yapsan var ya daha güzel bir ilişkimiz olur dediğin zaman insan onu yapmak için daha fazla özveri açığa koyuyor ama sen onu hiç fark etmedin, ona hiçbir değer vermedin, kıymet vermedin. Doğrudan ondaki bir noksanlığı söylediğin zaman haliyle doğrudan söyleyemese bile o da diyor ki sen de kadı kızı değilsin ya da padişah oğlu değilsin, sende de kusur var. Veya anne baba senin de noksanların var, sende yanlışların var diye çocuk söyleyebilirse söylüyor. Söyleyemezse düşüncesinden bunu geçiriyor, senin söylediğini düşünce eleğinden kabul eleğine geçirmemiş oluyor. Dolayısıyla bir insana bir söz söylerken 3 tane onur eden, takdir eden, taltif eden, tebrik eden, teşekkür eden, 2 tane talep eden, tavsiye eden de bulunmamız lazım. Bu olayın geçerliliği ve gerçekleşmesi açısından çok çok önemlidir. Bununla ilgili burada ifade etmeyeceğim ama Ramazan ayı içerisindeyiz. Onun için dinleyicilerimiz merak edip baksınlar. O ara başka kaynaklar, başka hadislerle de karşılaşırlar. Bu 5'e 3 kuralı Daniel Goleman çiftinin önemli bir karı koca çiftidir burası. Bu kişilikler bizim psikoloji alanında 25 yıl önce geliştirmiş oldukları ve topluma armağan etmiş oldukları bir yaklaşımdır. 5'e 3 kuralı. Aslında bu 14 asır öncesinden Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin uygulamış olduğu bir hadisi şerifin birebir özetidir. Ahmet Hocam, sadece kimle arasında geçtiğini ben söylüyorum, merak edip biraz araştırmış olsunlar. Hureym İbni Fatih ile Peygamber Aleyhisselam arasında geçmiş olan bir sahne var. Hureym İbni Fatih'in saçı biraz uzun, Yahudiler gibi uzatmış, yani tamamı değil bir kısmını uzatmış. Paçaları yerde sürünüyor, itikat ve ibadet sıkıntıda. Peygamber Aleyhisselam tam 5'e 3 kuralıyla bunu çözüyor. Merak edenler biraz Riyas-ı Salihin karıştırsınlar diyelim.
Evet, sahabe efendimizi bir daha alalım ismini.
Hureym İbni Fatih ile Peygamber Aleyhisselam arasında geçen bir yaşamı, bunu elbette ki Daniel Goleman oradan almamıştır ama inançlı insanlar değil, Allah hidayet nasip etsin. Ama birebir aynısı, birebir aynısını bugün bize 5'e 3 kuralı olarak armağan etmiş diyelim.
Aslında şöyle, biz bunu çeşitli cemiyetlerde de konuşuyoruz. Bana mikrofon uzatıldığı zaman da söylüyorum. Bir şeyi Allah istediği zaman veyahut da peygamberimiz bir şey yaptığı zaman inanın bizim için. Başkası için değil. Ama biz nedense o işi mesela yapmak istemiyoruz veyahut da almak istemiyoruz. İşte bak ne kadar güzel değil mi? Bir sahabe efendimizle peygamberimiz arasındaki hadise. Okumuyoruz hocam. Okumayınca da araştırmıyorsun. Araştırmayınca bilgi sahibi olmuyorsun. Bilgi sahibi olmayınca fikir sahibi de olamazsın ama nedense okumadan fikir sahibi oluyoruz. İşte maalesef bizim sıkıntımız.
Şöyle mı? Sizin söylediğinize destek vereyim Ahmet Hocam.
Estağfurullah, buyurun.
Bu alanda Allah nasip etti, doktora seviyesine kadar geldik. Az çok bizi tanıyorsunuz. her hafta bir yoğun koşturmaca ve sürekli insanlarla içli dışlıyım. Haliyle sürekli insanlarla içli dışlı olunca sürekli okuman, sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Yoksa yeni bir şey sunamıyorsun insanlara. Bu beni de geliştiriyor elhamdülillah.
Ve sürekli çok vaka görüyorsun.
Hem vaka görüyorum hem de genel olarak ismimi psikohekim olarak kullanmamın da hikmeti o. Biraz daha bizim hikmet kaynaklarımızdan da istifade etmeye çalışıyorum. Kur'an ve sünnete kulak veriyorum. İnşallah daha fazla vermek nasip olur.
İnşallah.
Oradaki olaylara bakıyorum. Çok net söyleyebilirim. Kur'an ve sünnette bir şey tavsiye edildiyse bu ahiret için değil, dünya için insanın lehinedir. Bir şey yasaklandıysa, benim çalışma gözlemlerim açısından söylüyorum. Bir şey yasaklandıysa bu ahiret için değil. Ahiret ikinci hesap. Dünya için insanın veya toplumun zararınadır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın yaşamı, Allah'ın bize buyrukları bizim bu dünyada da huzurlu olmamız ve aile içerisinde, toplumda, işte çocuklarımızla, eşimizle olan ilişkilerde daha mutlu yaşamamız için temel bir ihtiyaçtır. Bunu çok net bir bilim adamı olarak ifade edebilirim Ahmet Hocam.
Allah razı olsun. Süremiz azalıyor. Son iki soru. Birincisi, sınavlar hayatın sonu mudur? Bu bizim için önemli. Niçin? Memlekette çok sınav var. Yani tabii ki gerçek sınav ahiret sınavı. Ama şu anda dünyada yaşadığımız için çok fazla sınav var. Burada öğrenci de bunalıyor. Doğal olarak anne baba da bunalıyor. Sınavlar hayatın sonu mudur? İkinci sorum da, çünkü son 8-10 dakika diyelim. İkinci soru da, bu teknoloji bağımlılığından en azından bir iki tüyoyla nasıl bu çocukları kurtarabiliriz? Buyurunuz.
Evet. Yani iki tane ateş topunu kucağıma verdin hocam. 8 dakikada vakit verdin. Teşekkür
aslında
ediyorum sana.
İşte moderatörlüğün de böyle güzelliği var. Topu atıyorsun.
Evet. Sınav hayatın ne sonu ne başı. Ama Türkiye'de yaşıyorsan önemli bir yapı taşı. Yani bunu böyle bir bazı uzmanların ifade ettiği ya çok da önemli değil, önemsemeyin demiyorum. Sınavı iki açıdan önemsemeyi ben tavsiye ediyorum. Başarısız olsan da sınavı önemse. Neden önemse? Çalış ya, bir gayret et, bir kendi potansiyelini açığa çıkar. Ne yapıp ne yapamadığını gör. Veya hangi alana ilgin olup olmadığını gör. Hangi alanda ilerleyip ilerleyemeyeceğini gör. Akademik alanda mı, sosyal alanda mı, sanatsal alanda mı? Bir alana yön çizebilmek adına bir takım sınavlara girmek gerekiyor.
Yeteneğini keşfet.
Tabii ki. Bunun için de biraz zorlanmak gerekiyor. Biraz yoğunlaşmak gerekiyor. Buna biz akış teorisi diyoruz. Bir insanın gerçek yeteneğinin açığa çıkabilmesi için bir alanda bütün uyaranlardan kendini kurtararak yoğunlaşması lazım. Çok güzel bir örnek var. Burada ifade etmiş olayım. Bir zooloğa, zooloji uzmanına diyelim ya da işte hayvan bilimi uzmanına bir talebe gidiyor. Talebeye bir tane bildiğimiz fanus veriyor. İçinde bir tane balık var. Diyor ki buna bak gel, ne yapıyor? Bir saat sonra geliyor, bir rapor et diyor. Diyor ki iyice bak. Bir hafta bak. İki gün sonra geri geliyor. Efendim diyor, aynı şeyi yapıyor yani. Ben buna bir hafta niye bakayım? Bir ay bakıp öyle geleceksin. Ben bakamam deyip gidiyor. Gidiyor, neyse, dışarıda o işe de mesleğe de ilgisi var. İlla o da hayvan bilimcisi olmak istiyor. Kime gittiyse aynı adamı işaret ediyor. Diyorlar ki gerçekten iyi bir hayvan bilim uzmanı olmak istiyorsan ona gideceksin. Dönüp dolaşıp geliyor. O şeyi kendiliğinden, direkt o söylemeden hemen eline alıyor. Bir ay izlemeye başlıyor. Bir ay sonra sayfalar dolusu rapor tutuyor ki o hayvanın bir tek başına olmasına rağmen o fanusun içerisinde gece, gündüz, zaman dilimi içerisinde farklı şeyler yaptığına dair. Buna ne diyoruz biz? Akış teorisi, yoğunlaşmak, derinlemesine düşünmek, bir işe derinlemesine odaklanmak. Dolayısıyla sınavda başarılı olabilmek için hangi alana ilgin varsa o alanda derinlemesine yoğunlaşman lazım. Yoğunlaştın, olmadı. Onu fark edersin ya. Yani ya ben başaramıyorum. Ya ön kabulle denemeden başarısızlık tembellik, ahmaklık. Çok affedersiniz.
Aslında bir disiplin de gerekiyor.
Tabii ki. Hayat disiplindir yani. Disiplin insanı geliştirir. Disiplin olmadan olmaz. Onun için burada sınav hayatın başı ve sonu değil ama önemli bir yapı taşı. Bunu söylemiş olayım. Ancak herkes akademik alanda iyi olacak diye bir şey yoktur. Yani denedin, olmadı. Kardeşim senin hangi alana ilgin var? Yani atıyorum marangozluğa mı ilgin var? Gir ya.
Belki spor.
Tabii ki. Yani ismini vermeyelim. Bugün niye biz İsveç'in markasını bütün sokaklarımızda kullanmak zorunda kalalım? Sen gir o alanda, iyi ol. Senin ürettiğini biz alalım. İşte spor alanında mısın? Niye bizim çocuklarımız ABC'yi takip etsinler? Atıyorum işte Arda Turan gibi birini takip etsin. Misal en azından gol attığı zaman Allah'a tevekkülünü işaret ediyor. Bir mesaj veriyor. Çok kıymetli bir mesaj. Yani birçok hocanın söyleyemediğini çocuk bir hareketiyle söylüyor. Misal. Dolayısıyla o alanda ol. Bir secdeye git. Bir teşekkür et. Bir sana o yeteneği vereni bütün çocuklara hatırlat. En büyük tebliği yapmış olursun. Yani hangi alana ilgin varsa o alana yönel ve o alanda iyi olmaya çalış. İyi olmak için ne lazım? Akış lazım, derinleşmek lazım, yoğunlaşmak lazım, vazgeçmemek lazım, ısrarcı olmak lazım Ahmet Hoca. Israrcı olmak lazım. Belki başka bir zaman bunu nasıl olacağıyla alakalı bir programı sizinle yaparız.
İnşallah.
Bunun bir formülü var. Yani onu burada söylesem havada kalacak. Başka zaman konuşuruz. Bununla beraber
aslında
ikinci...
bu arada bir seri yapabiliriz. Yani şöyle en azından bir 5-6 program. Çünkü bazı konu başlıkları çok önemli. Günümüzde de aileler bu sıkıntıları yaşıyor maalesef. Yani tam oturmuyor maalesef. Onun
eyvallah.
İçin sizinle böyle bir şey yapabiliriz Allah nasip ederse.
Olur hocam. Yemekten i̇nşallah. Sonra tatlıdan önce program yapmayı severim ben. Sıkıntı yok. yapabiliriz onu inşallah. Şimdi ikinci sorunuzu birinciyle bağlantılandırarak. Yani sınav hayatın sonu mu dediniz? Onunla ilgili 4 dakika içinde söyleyecekleri söyledim. İkincisi sosyal medya, sanal dünya bağımlılığının hayata etkisi etkisizdi. Çok temel bir kural. Christian Lewis adında bir yazarın çok hoşuma giden bir sözü var. Diyor ki teknoloji eğer kullanmasını bilirsen sana hizmet eden bir köle olur. Ama o seni kullanmaya başlarsa senin kralın olur, sen onun kölesi olursun diyor. Teknolojiyi kullanmak lazım. Teknolojiden uzaklaşmamak lazım. Ancak teknolojinin kullandığı obje, nesne, meta haline gelmemek lazım. Maalesef ki sanal dünyaya çok gömüldüğün zaman, sosyal medyaya çok gömüldüğün zaman, üreten değil de tüketen olduğun zaman orada, altını çiziyorum, üreten değil de tüketen olduğun zaman orada tamamen kulu, kölesi oluyorsun. Oradakiler sana ne söylerse onu yapıyorsun, ne söylemezse onu yapmıyorsun. Burada haddimi aşan bir söz söylemek istemiyorum ama bu konuya biraz daha bu alandaki uzmanların yoğunlaştığı kadar İslam alimlerinin de yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum. Nedir o? Teknolojinin bir noktadan sonra kullanımının haram olduğuna dair bir fetva gerekiyor. Niye fetva gerekiyor? Mesela alkol haram mı? Haram. Niye haram? Düşünceyi, aklı elimizden aldığı için, akılla, muhakemeyle hareket edemediğimiz için haram değil mi? Düşünce sistemini bozduğu için. Onun dışında diğer maddeler haram mı? Haram. Aynı şekilde teknoloji düzenli ve doğru kullanılmazsa insan da aynen alkol gibi, madde gibi beyindeki sinir yapısını aynı şekilde bozuyor. Hatta bazı çalışmalar daha ağır bozduğuna dair ortaya veriler koyuyor.
Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde var ya, yani hiç ekran başından kalkmamış, oyun oynayarak 55 saat oynayan çocuk öldü.
24 saatlik yani. Danışanlarım oldu. Henüz 55 saatlik bir danışanım olmadı ama 24 saat çok affedersiniz idrarını bile yanındaki şişeye yapıp ekran başından
yok, o çocuk,
kalkmayan
evet, o çocuk
danışanlarım
Amerika
oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o çocuk ölmüş mesela 55 saat.
Doğrudur. O fiziksel olarak artık hareketsizlik onda.
Bir de odaklanıyorsun.
Tabii ki ona sebep olmuş
nasıl,
olabilir.
O, nasıl bir şey ya?
Onun,
Allah'a ekber.
O biyolojik bir yansıması. Onun arka planında nörolojik ve psikolojik yansımaları hepimizi etkiliyor. Bir daha söylüyorum. Bununla ilgili fetva yayınlanması lazım. Gerçekten. Çünkü düşünce yapısını bozuyor. Alkol gibi bozuyor. Madde gibi bozuyor. Bunu Diyanet mi yayınlayacak? Ya da kim yapacaksa, kimin işiyse. Kardeşim buna eğilmesi, bunu gerekçeleriyle beraber ifade ederek bunun günlük olarak bir vatandaşın nasıl ki 5 vakit namazı kılmak bir fetva olarak var mı? Kur'an ve sünnette var. Kur'an ve sünnetle bu bağlantılandırarak, bunun zemini oluşturularak teknolojiyle bir Müslüman günlük ne kadar vakit geçirebilir, hangisiyle ne kadar geçirmeli, bunun bir fetvasının yayınlanması lazım. Gidişat iyi değil Ahmet Hocam. Yani sadece öğrenciler için değil, herkes için gidişat iyi değil. Yine eklemiş olayım, bize gelen gerek öğrenci sorunlarında gerekse aile sorunlarında en önemli kitleyi oluşturanlardan bir tanesi de yine teknoloji mağdurları. Yani daha dün vakıf olduğumuz hocam maalesef günlük 8 saat telefonla vakit geçiriyor. Bunu azaltmak istediğimizde ya herkes kullanıyor. Yani bunu benden niye kısıtlıyorsunuz diyerek bize karşı geliyor. Oysa burada annenin elinde gerçekten bir done olsa, bunu izah edebilse, bunu anlatabilse ve bunun helalliğini, haramlığını ifade edebilse orada çocuk için bir sınır olacak. Çünkü aynı çocuk annesine babasına alkol içtiği zaman içme deyince niye içmiyorum demiyor. Ama niye kullanmıyorum diyor. Çünkü onun o kadar zarar verdiğinin farkında değil. Bunun çocuklara ve önce tabii kendimize, yani anne babalara
anlatılması lazım. Daha fazla kullanmıyor mu? Yani ben toplu taşımada fark ediyorum. Yani sabahın 7.30'unda mesela Marmaray'da, metroda, metrobüste, tramvayda. Yani mesela ben şöyle örnek vereyim. Mesela toplu taşımada Marmaray'da diyelim. Ben böyle analiz ederim. Yani ben pek cep telefonu kullanmam toplu taşımalarda. İnsanlar ne yapıyor diye analiz ederim. Bakarım yani, uzaktan bakarım. Yanımdaysa, hani mahrem değilse göz ucuyla bir bakarım ne yapıyor. Ya kardeşim, Kurtlar Vadisi izleyen var sabahın 7.30'unda. Şans oyunu oynayan var gündüz saatiyle. Yani at yarışından tut. Yani küçük küçük
Res
de olsa.
İzleyenler büyük he, bir çoğunlukta.
Ya bu bağımlılık haline geliyor kardeşim. Ondan sonra
geliyor değil, zaten
kadar,
bağımlı.
Dünya kadar borca giriyorsun ondan sonra. Yani 3-5-3-5. Ya zaten Allah bunu yasakladıysa, az önce söyledim ya. Bizim için söylüyor Allah-u Teala. Yani Allah kendisi için söylemiyor ki bunu yapma diyor değil mi? Bunu yapma. Bu senin için zararlı. Ama bu başka bir boyuta geçti hocam. Yani ben çocuklara bazen hiç kızamıyorum. Niye? Şimdi çocuk 12. sınıfa gelmiş. Abi ilkokuldan 12. sınıfa kadar herkes diyor ki bu çocuğa, kardeşim kitap oku, oğlum kitap oku, kızım kitap oku. Ama çocuk 12. sınıfta arkaya bir bakıyor ki, affedersin yani tabiri caizse amiyane, ulan kimse okumuyor. Ama herkes diyor ki oku. Yahu faydalıysa siz niye okumuyorsunuz ki? Ben de konferanslara gittiğimde, veli söyleşilerine gittiğimde, ya en azından birkaç sayfa okuyun ya. Ya da okuyormuş gibi yapın.
Aynen öyle. O büyük üstad İmam-ı Azam'ın meşhur bal hikayesini herkes bilir ama biz de hatırlatmış olalım.
Evet.
Çok bal yiyen, bağımlılık düzeyinde bal yiyen ve zarar vermeye başlayan bir çocuğun annesi, İmam sen söyle de bu bal yemesin, seni dikkate alıyor deyince 40 gün sonra gel diyor. 40 gün sonra gelince niçin önce söylemedin de şimdi söyledin, çocuk tamam bal yeme dedin, yemedi. Ben o gün bal yemiştim, 40 günde vücuttan atılıyor, sözümün tesirli olabilmesi için önce vücudumdan o
tesir,
balı temizlemem gerekir.
Mutlak.
Evet, gerekiyor diyor. Şimdi bizler başta önce kendimize aynanın karşısına geçip bakmamız lazım. Ben günlük ne kadar kullanıyorum? Dijital sağlık diye bir bölüm var. Şeyde telefona giriyorsun, hangi uygulamayı ne kadar kullanıyorsun direkt karşına çıkarıyor. Oradan bakacaksın hangi uygulamayı kullanıyorum, ne kadar kullanıyorum, Instagram'da ne kadarım. Ben de Instagram'a o kadar giriyor hocam, beni takip edip gönderilerimi paylaşmıyor. Yani ayrı bir suç. Bunu da ifade etmiş olalım. Psikohekim sayfamızı takip etmiyor. Hem onu yapmadığı gibi hem de orada gereksiz sayfalarda tamamen alışveriş ya da eğlence ya da işte zarar verecek, tahrif edecek, çok affedersiniz artı 18 esprilerin döndüğü sayfalarda zihnini, gönlünü, dünyasını karartıyor ve saatleri geçiyor. Bunu sen kendi içinde takip edip belli bir noktaya getirmeden çocuktan nasıl bekleyeceksin? Çocuklar çok temel bir kuraldır. Anne babalarının ağızlarından çıkanları değil, ayaklarının nereye gittiğine bakar veya davranışlarının neyi anlattığına bakarlar. Önce biz davranış olarak, sözden önce davranış olarak örnek olmamız lazım ki çocuklar da bizim peşimizden gelmiş olsunlar diyelim Ahmet Hocam.
Evet, Allah razı olsun, teşekkür ediyor. Aslında yani bu program yetmedi tabii ama inşallah Ramazan'dan sonra bir en azından
seri yapalım inşallah.
Bir seri yapalım inşallah. Evet, kıymetli dinleyenler, bakış açısında doktor psikolog hem arkadaşım hem kardeşim Abdülaziz Yılmaz hocamla beraber güzel, keyifli, hasbihal eyledik. Psikohekim Instagram sayfasını Abdülaziz hocamın, kardeşimin mutlaka takip edin. Önemli bilgiler, belgeler sunuyor. Geri bildirimler sizin için ve çocuklarınız için mutlaka önemli olacaktır. Beş temel bağ bizim için önemli. Radyosunu yeni açanlar için söylüyorum. Lütfen erkamradyo.com web sayfasından bu yayını tekrar tekrar dinleyin. Hatta bilgisayarınıza indirin ve arkadaşlarınıza paylaşın. Hocam çok önemli bilgiler aktardı bize. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.